Item 15, Duman Olan Adam, My Sioval, sayfa 216. Elbette Melander yatmıştı ve Martin Beck telefonun açılmadan önce defalarca çalmasını sabırla bekledi. Yatmış uyumuş muydun?
Evet ama önemli değil. Döndün mü?
Malmö'deyim. Alf Mattsson'la işler nasıl gitti?
Benden istediğini buldum. Şimdi öğrenmek ister misin?
Evet lütfen.
Bir saniye.
Melander telefonun yanından ayrıldı ama hemen geri döndü.
Bir rapor yazdım ama hala ofiste. Belki sana hatırladıklarımı söylerim.
Elbette dedi Martin Bey.
21 Temmuz Perşembe günüyle ilgili. Sabahleyin Alf Mattsson ilk önce dergiye gitmiş. Ofisten biletlerini ve Vezne'den 400 kron almış. Sonra neredeyse hemen yola çıkıp Macar konsolosluğundan pasaportunu ve vizesini almış. Onun ardından Fleming Caddesi'ne dönmüş ve tahminimce bavulunu açmış. Neyse üstünü değiştirmiş. Ertesi sabah gri pantolon, gri jarse kazak, fabrika yapımı bir mavi blazer ve bej rengi süet ayakkabı giyiyormuş. Öğleden sonra ve akşam kurşuni gri bir atlet, beyaz gömlek, siyah örme kravat, siyah ayakkabı ve gri bej poplin ceket giyiyormuş.
Telefon kulübesinin içi sıcaktı. Martin Beck cebinden bir kağıt çıkarıp Melander konuşurken yazmaya başladı. Evet devam et dedi.
Saat 12'yi çeyrek geçe Fleming Caddesi'nden Tankard'a taksi tutmuş. Orada Sven Erik Molin, Per Kronqvist ve Pia Bolt ile öğle yemeği yemiş. Kadının asıl adı Ingrid ama kısaca Pia diyorlar. Yemek esnasında ve yemekten sonra bir sürü büyük bira içmiş. Saat 3'te Pia Bolt yanlarından ayrılmış ve 3 adam beraber kalmışlar. Bir saat sonra saat 4 sularında Stig Lund ve Åke Gunnarsson gelip masalarına oturmuş. Ondan sonra viski içerek devam etmişler. Alf Mattsson viski ve su içiyormuş. Masada genelde iş konuşuyorlarmış ama garson kız Alf Mattsson'un bir yere gideceğinden bahsettiğini hatırlıyordu. Nereye olduğunu duyamamış.
Mattsson sarhoş muymuş dedi Martin Beck.
Biraz herhalde ama dışarıdan bakıldığında belli değilmiş.
Evet bir saniye bekleyebilir misin? Melander tekrar telefondan uzaklaştı ve Martin Beck kulübenin kapısını açıp içeriye hava girmesini sağladı. Sonra Melander geri döndü.
Sabahlığımı giydim de nerede kalmıştın?
Ha evet tabii Tankard'da saat 6'da çıkmışlar. Kronqvist, Lund, Gunnarsson, Molin ve Mattsson. Taksi tutup Golden Peace'e gitmiş, akşam yemeği yiyip içmişler. Sohbet genelde çeşitli ortak tanıdıkları, içki ve kızlar etrafında dönüyormuş. Alf Mattsson iyice küfelik olmaya ve oradaki kadın konuklar hakkında yüksek sesli yorumlar yapmaya başlamış. Diğer şeylerin yanı sıra orta yaşlı bir sanatçıya bağırdığı söyleniyor. Odanın diğer tarafında oturan kadına ''Amma şahane memeler onlar öyle, başımı yaslayabilir miyim?'' tarzı bir laf atmış. Saat 9.30'da hep birlikte taksiyle opera sarayının barına geçmişler. Orada viski içmeye devam etmişler. Alf Mattsson viski ve soda istiyormuş. Pia Bolt o sırada opera sarayının barındaymış. Hemen Mattsson ve diğer 4 adama katılmış. Gece yarısı sularında Kronqvist ve Lund restorandan ayrılmış. Saat 1'e yaklaşırken Pia Bolt ile Molin ile birlikte oradan çıkmış. Hepsi küfelik olmuş. Mattsson ve Gunnarsson mekan kapanana kadar kalmışlar ve ikisi de bayağı sarhoşmuş. Mattsson düzgün yürüyemiyormuş ve bir sürü kadına sarkıntılık etmiş. Ondan sonra ne olduğunu öğrenmeyi başaramadım ama tahminimce taksiyle eve gitmiştir.
Kimse onun oradan ayrıldığını fark etmemiş mi?
Hayır, konuştuğum hiç kimse fark etmemiş. O saatte oradan ayrılan müşterilerin çoğu sarhoşmuş. Çalışanlarsa bir an önce eve dönmenin derdindeymiş.
Teşekkürler dedi Martin Beck. Bana bir iyilik daha yapar mısın? Yarın sabah erkenden Mattsson'un dairesine git ve o akşam giydiği kurşuni gri takım elbiseyi bulabiliyor musun bir bak.
Sen gitmedin mi dedi Melander Macaristan'a gitmeden önce.
Evet dedi Martin Beck ama senin gibi fil hafızasına sahip değilim. Şimdi yat uyu, yarın sabah ararım.
Kolberg'e döndü. Adam eti mideye indirmiş, üstüne de önündeki tabakta yapış yapış pembe kalıntılar bırakan bir tatlı yuvarlamıştı.
''Bir şey bulmuş mu?''
Bilmiyorum dedi Martin Beck, olabilir. Kahve içtiler ve Martin Beck, Kohlberg'e Budapeşte Yeşil Uğukay'ı, Ari Boek ve Alman arkadaşlarını anlattı. Ardından asansörle üst kata çıktılar ve Martin Beck yatmadan önce Kohlberg'in daktiloyla yazdığı raporu aldı. Soyundu, başucu lambasını açtı, tepesindeki ışığı söndürdü. Sonra yatağın içine girip okumaya başladı. Ingrid, P.A. Bolt, 1939 Norrköping doğumlu, evlenmemiş sekreter, Strindbergs Caddesi 51 numarada bir dairesi var. Matson ile aynı çeteye dahil ama May'i pek sevmiyor. Muhtemelen onunla hiç ilişkisi olmadı. Yakın döneme kadar bir yıl süresince Stig Lund ile çıkmış. Bugünlerde Molin'le çıkıyor gibi görünüyor. Bir moda şirketi olan Studio 45'te sekreterlik yapıyor. Per Kronqvist, 1936, Luleå doğumlu, evlenip boşanmış, akşam gazetesinde muhabir, Lund ile aynı dairede yaşıyor. Sve Vågen, 88 numarada. Çeteden biri ama Matson'la pek sıkı fıkı değil. 1936 yılında Luleå'da boşanmış. O günden beri Stockholm'da oturuyor, bayağı içki içiyor. Gergin ve huzursuz bir tip. Aptala benziyor ama iyi bir adam. Mayıs 1965'te alkollü araç kullanırken yakalanmış. Stig Lund, 1932, Göteborg doğumlu, hiç evlenmemiş. Kronqvist ile aynı dergide fotoğrafçı. Svea Vagen'deki dairesinin sahibi dergi. Stockholm'a 1960 yılında gelmiş ve o günden beri Matson ile tanışıyor. Önceden birlikte çok vakit geçiriyorlarmış. Fakat son iki yıldır sadece aynı pub'a gittikleri için görüşmüşler. Sessiz, sakin, kibar biri, çok içki içiyor ve sarhoş olunca genellikle masada uyuyakalıyor. Eski sporcu, 1945-51 yılları arasında ülke çapında koşulara katılmış. Åke Gunnarsson, 1932 yılında Finlandiya, Jakobstad'da doğmuş, evlenmemiş, gazeteci, arabalar hakkında haber yapıyor. Svartens Caddesi 6 numarada bir dairesi var. İsveç'e 1950 yılında gelmiş, 1959'dan beri çeşitli otomobil dergileri ve günlük gazetelerde gazetecilik yapmış. Öncesinde otomobil tamirciliği gibi çeşitli işlerde çalışmış. İsveççeyi neredeyse aksansız konuşuyor. Bu yılın 1 Temmuz günü Svartens Caddesi'ndeki daireye taşınmış. Ondan önce Hagalund'da oturuyormuş. Eylül ayının başında evlenmeyi planlıyor. Nişanlısı bu çeteye dahil olmayan Uppsalalı bir kız. Matson ile yukarıdakilerden daha yakın arkadaş değil. Çok içiyor ama sarhoşken sarhoş görünmemesiyle meşhur. Bayağı zeki bir çocuğa benziyor. Sven Erik Molin, 1933 Stockholm doğumlu, boşanmış gazeteci, Enskede de evi var. Alf Matson'un en yakın arkadaşı, yani kendisi öyle ifade ediyor. Fakat M'nin arkasından etmedik laf bırakmıyor. 4 yıl önce Stockholm'de boşanmış, nafaka ödemeye ve çocuklarını arada sırada görmeye devam ediyor. Kendini beğenmiş, buyurgan ve sert tavırlara sahip. Özellikle içkiliyken, ki sıklıkla içkili. Stockholm'de 1963 ve 1965 yıllarında iki kez sarhoş olup toplum içinde rezalet çıkarma suçundan tutuklanmış. Pia Bolt ile ilişkisi onun tarafından pek ciddi değil. Grupta birkaç kişi daha var. Reklam sanatçısı Christer Sjöberg, reklam temsilcisi Bror Forsgren, gazeteci Lena Rosen, gazeteci Banks Force, kameraman Jack Meredith ve ara sıra dahil olan geniş halka da başkaları daha sayılabilir. Bu kişilerden hiçbiri bahsi geçen gün ya da gece boyunca orada değildi. Martin Beck ayağa kalkıp Melandri ile konuşurken notlar aldığı kağıdı çıkardı. Bu kağıtla beraber tekrar yatağa girdi. Işığı söndürmeden önce hepsini, yani Kohlberg'in raporunu ve özensizce karaladığı kendi notlarını yeniden okudu. 26. Bölüm. 13 Ağustos Cumartesi günü gri ve rüzgarlı bir gündü. Stockholm'e giden uçak rüzgara karşı uçarken zorlandı. Günün bu saatinde ağzında kalan kerevit tadına lezzetli demeye bin şahit isterdi. Ve havayolu şirketinin ikram ettiği kağıt bardaktaki kahve durumu daha da beter bir hale sokuyordu. Martin Beck başını titreşen pencereye yaslayıp bulutları seyretti.
Bir süre sonra sigara içmeye çalıştı fakat tadı iğrenç geldi. Kolberg Güney İsveç'te basılan bir günlük gazeteyi okuyor, tiksintiyle sigaraya bakış atıyordu. Herhalde kokusu ona da pek iyi gelmemişti. Alf Mattsson konusunda söylenebilecek her şey herhalde en son tamı tamına 3 hafta evvel Budapeşte'deki Duna Otel'in lobisinde görünmüş olmasıydı. Pilot onlara havanın bulutlu, sıcaklığın Stockholm'de 15 derece olduğunu ve yağmur seyirdiğini duyurdu. Martin Beck sigarasını küllükte söndürüp 10 gün önce araştırdığın cinayet çözüme kavuştu mu dedi.
Ah evet.
Zorluk çıkmadan.
Hayır, psikolojik olarak tam manasıyla sıkıcıydı eğer bunu kastediyorsan. İkisi de zil zurna sarhoşmuş. O dairede oturan adam diğer adama bela olmuş. Sonunda diğeri sinirlenip ona şişeyle vurmuş. Sonra korkmuş ve 20 kere daha vurmuş. Ama sen bunları biliyorsun zaten.
Sonrası kaçmaya çalışmış mı?
Ah evet tabii, eve gitmiş, kan lekeli giysilerini sarıp sarmalamış. Sonra bir şişe metil alkol alıp Skanstul köprüsünün altına oturmuş. Biz de gidip onu elimizle koymuş gibi bulup oradan aldık. Ardından bir süre her şeyi düpedüz inkar etti, sonra gevelemeye başladı.
Kısa bir duraklamanın ardından kafasını kaldırmadan,
kafadan bir iki tahtası eksik, Skanstul köprüsü. Ama elinden gelenin en iyisini yapmış diye ekledi.
Kolberg gazetesini indirip Martin Beck'e baktı.
Aynen öyle dedi. Elinden gelenin en iyisini yapmış.
Gazeteye geri döndü. Martin Beck kaşlarını çattı. Bir gece önce eline geçen listeyi alıp bir daha baştan sona okudu. İnişe kadar ara ara çıkarıp okudu, kaldırdı, kağıdı cebine koyup kemerini taktı. Nihayet uçağın rüzgarda yalpaladığı ve görünmez bir akımla aşağı alçaldığı o tatsız iniş dakikaları geldi. Bahçeler, çatılar ve uçak betona değip iki kere sektikten sonra Martin Beck nefesini verebildi. İç hatlar uçuşu salonunda bavullarını beklerken havadan sudan konuştular.
Bu akşam adaya gidecek misin?
Hayır, biraz bekleyeceğim.
Şu Mattsson hikayesinde burnuma pis kokular geliyor.
Evet.
Can sıkıcı.
Traneberg köprüsünün ortasında Kolberg daha can sıkıcı olansa bu berbat meseleyi aklımızdan bir türlü çıkaramıyor oluşumuz dedi.
Mattsson Maganda'nın tekiymiş. Eğer gerçekten ortadan kaybolduysa o zaman iyi halt olmuş. Eğer kaçıyorsa birileri onu yakında enseler. O bizim işimiz değil. Eğer şans eseri bir yerlerde ölüp gittiyse o zaman o da bizim işimiz değil, öyle mi?
Doğru.
Ama diyelim ki adam kayıplara karışmış olsun. O zaman önümüzdeki 10 yıl daha düşünür dururuz. Tanrım.
Pek mantıklı konuşmuyorsun şu anda.
Hayır, kesinlikle dedi Kolberg.
Polis karakolu olağan dışı bir şekilde sessizdi ama tabii günlerden cumartesiydi ve her şeye rağmen yaz mevsimiydi. Martin Beck'in çalışma masasında bir sürü ilgi çekmeyen mektup ve Melander'den bir not vardı. Dairede bir çift siyah ayakkabı, eski, uzun zamandır giyilmemiş, gri takım elbise yok. Dışarıda rüzgar ağaç tepelerini dövüyor ve yağmur pencereye vuruyordu. Martin Beck Duna nehrini, yandan çarklı vapurları ve güneşli tepelerden esen rüzgarı anımsadı. Viyana valslerini, yumuşacık akşam havasını, köprüyü, rıhtımı. Martin Beck dikkatlice ensesindeki şişliği yokladı, sonra masasına dönüp oturdu. Kolberg içeri girdi, Melander'in mesajına baktı, karnını ovalayıp şöyle dedi.
Her halükarda bizi ilgilendiriyor galiba.
Evet, bence de. Martin Beck bir saniye düşündü. Romanya'dayken pasaportunu teslim ettin mi?
Evet, polis havaalanında pasaportunu alıyor. Sonra bir hafta sonra oteline gönderiyorlar. Ben benimkinin küçük bir gözde günlerce durduğunu gördüm. Ondan sonra bana verdiler. Büyük bir oteldi. Polis her akşam tomar tomar pasaport dağıtırdı.
Martin Beck telefonu kendine çekti.
Budapeşte 298-317. Komiser Vilmos Schluka'ya bağlanmak istiyorum. Evet, komiser. S-Z-L-U-K-A. Hayır, Macaristan'da.
Pencereye geri döndü. Başka bir şey demeden yağan yağmuru izledi. Kolberg ziyaretçi sandalyesinde oturup tırnaklarını inceledi. Telefon çalana dek ikisi de ne konuştu ne de kımıldadı. Birisi kötü bir Almanca ile
Evet, komiser Şuluka bir dakika içinde geliyor dedi.
Dayak Ferenc Tayer'deki emniyet müdürlüğünde ayak sesleri yankılandı. Ardından Şuluka'nın sesi işitildi.
Günaydın, Stockholm'da ne var ne yok?
Hava yağmurlu ve rüzgarlı, soğuk.
Ah, burası 30 derecenin üstünde. Neredeyse sıcaktan pişiyoruz. Ben de tam Palatino'ya gitmeyi düşünüyordum. Yeni bir gelişme var mı?
Henüz yok.
Burada da onu hala bulamadık. Sana yardımım dokunabileceği bir konu var mı?
Şu turist sezonunda bazen pasaportlarını kaybedenler oluyor değil mi?
Evet, maalesef her zaman belalı bir uğraştır. Neyse ki benim derdim değil.
Bir yabancı 21 Temmuz'dan bu yana If Yusak ya da Duna'da kayıp pasaport ihbarı vermiş mi öğrenebilir misin?
Tabii, ancak dediğim gibi benim departmanım değil. Cevabı saat 5'e kadar versem olur mu?
İstediğin zaman arayabilirsin. Bir şey daha.
Evet.
Eğer bunu bildiren birisi varsa o kişinin dış görünüşünün tarifini de alabilir misin mümkünse? Kısa bir tarif yeter.
Saat 5'te ararım. Hoşça kal.
Hoşça kal. Umarım kaplıcaları kaçırmazsın. Ayze'yi yerine koydu. Kolberg ona şüpheli gözlerle baktı. Şu kaplıca olayı da ne böyle?
Kükürt havuzu, su altında mermer koltuklarda oturuyorsun.
Aaa! Kısa bir sessizlik oldu. Kolberg kafasını kaşıyıp,
demek adam Budapeşte de mavi ceket, gri pantolon ve kahverengi ayakkabı giyiyordu dedi.
Evet, ve bir de yağmurluk.
Ve bavulunda mavi blazer ceket vardı.
Evet.
Ve gri pantolon.
Evet.
Ve kahverengi ayakkabı.
Evet.
Bir gece önce ise üstünde koyu renk takım elbise ve siyah ayakkabı vardı dendi.
Evet, ve yağmurluk.
Ve o ayakkabılar da takım elbise de evinde değil.
Hayır.
Tanrım dedi Kolberg basitçe.
Evet. Odadaki hava değişmişti. Daha az gergin bir hal almıştı. Martin Beck çekmecesini karıştırdı. Kurumuş eski bir paket Florida bulup yaktı. Tıpkı Malmö'deki adam gibi o da sigarayı bırakmaya çalışıyordu ama buna daha gönülsüzdü. Kolberg esneyip saatine baktı.
Gidip bir şeyler yiyelim mi?
Evet, neden olmasın?
Tankarda ne dersin?
Olur. 15. ayrımın sonu. Sayfa 230.